Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 22. Ayrım. Bölüm 11. Eve elektronikçi değildi ama temel şeyleri anlardı. Hatta biraz itelenirse biraz daha karmaşıkları da. Ama Rourke'un Cockburn'un artık infilak etmiş bilgisayarından elde edebildiği verilerin analizini gösteren ekrana baktığında kendini hiyeroglif çözmeye çalışan biri gibi hissetti. "Bu cidden müthiş," dedi Jamie Dallas'a. Bir taraftan da geliştirdiği kodlama programının ekranda akan verilerine bakıyordu. İnanılmaz. Bu programı kim yapmışsa inanılmaz bir adam. Sıradan bir programcı yapamaz bunu. Komando seviyesinin bile ötesinde olmalı. Katılıyorum ama bunun tek programcının işi olamayacağına inanıyorum. Emin olduğumuz tek şey bunun süper bir programcılık bilgisi ve yeteneği olduğu kadar tıbbi bir altyapı da gerektirdiği, ciddi bir nöroloji bilgisi. Evet, bir takım olması lazım diye katıldı Fini. Birinci sınıf bir laboratuvar, ekipman ve çok şişkin cepler. İzolasyon çemberi. Şu anda bu şeyin işleyişi konusunda ne biliyorsunuz? Gözler ve kulaklar dedi Jamie, sandalyesinde dönüp diğer bilgisayarda tuşlara basarken. Işık ve ses. Işık ve ses. Dalgalar ve frekanslar. Gidersin biraz vakit öldürmek için dünyalar savaşı oynamaya karar verirsin. Olan şey, ışık ve ses bombardımanına maruz kalmandır. Gözlerin ve kulakların normal bir seviyede idrak edemeyeceğin şeylere maruz kalır. İnsanların duyamayacağı frekansta olan köpek düdüklerini bilirsin, değil mi? Evet, onların nasıl işlediğini biliyorum. Pekala, şimdilik benim tek söyleyebileceğim, bu virüsün de ana fikri o. Dalga ve frekans içeriklerini henüz netleştiremedik ama netleştireceğiz. İşin güzelliği, virüs sistemde geziniyor ama bilgisayarı bozmuyor. İçindeki programları ya da kullanıcının sonradan yükleyeceği diğer programları etkilemiyor. Sesini çıkarmadan sadece içeride geziniyor. Ve kullananı öldürüyor dedi Eve. Evet, sağlam öldürüyor hem de diye onayladı Jamie. Ne kadar zaman aldığı konusunda hala çalışıyoruz ama enfeksiyonun bizim gri hücrelere transferi en az 1 saat, belki 2 saat sürüyor. O konuda onaylanmış hiçbir şey yok elimizde diye hatırlattı Fini. İlk kalkan başarısız oldu diye ekledi McNab. Ama daha nitelikli ikinci bir kalkan yaratmamıza yetecek kadar veri almamızı sağladı. Ne kadar sürecek diye sordu Eve. Belki 2 saat içinde deneysel ikinci bir kalkan oluşturmuş olabiliriz. McNab sağlam omzunu silkti. Kodun kırılması daha uzun sürecekse belki biraz daha uzayabilir. ''Tanrım bu inanılmaz!'' Jamie kolasına uzandı ve ağzını şapırdatarak koca bir yudum aldı. ''Bir tanesini kırıyorsun ve 6 tane daha fırlıyor. Başka bir bilgisayardan daha açacağım. Bir kestirme yol, belki içeri sızabilirim.'' ''İyi fikir ve Jamie?'' Rourke elini çocuğun omzuna koydu. ''Bu konuyu çözene kadar burada kalmanı isteriz.'' ''Harika!'' Jamie sandalyesini hızla ilerleterek başka bir bilgisayarın başına geçti ve çalışmaya gömüldü. Pekala, ben de raporumu verirsem hepimiz işlerimizin başına dönebiliriz. Eve, herkesin dikkatinin ona odaklandığından emin olana kadar bekledi. Sen, diye işaret etti Jamie'ye. Sen sayılmazsın, işine dön. Jamie bir şeyler mırıldandıktan sonra dudaklarını kıvırarak önündeki ekrana döndü. Adli tıbbın bulguları da sizin saldırının görsel ve işitsel noktalara yönelik olması ile ilgili teorinizi doğruluyor. Morris, virüsün yayılmaya başladıktan sonra sürecin geri çevrilmesinin büyük ihtimalle mümkün olmadığını da söyledi. Tanık ifadelerine göre son kurban Mary Ellen George, 8 gün öncesine kadar herhangi bir belirti göstermemiş. Sonrasında George'la iletişim kurmuş kimse yok elimizde. Olay yerini incelerken kurbanın kendini iyi hissetmediğini, yatağına çekildiğini ve ağrı kesicilere başvurduğunu gördük. Gelen link çağrılarını cevaplamamış, kapıyı açmamış, mahremiyet ekranlarını kapatmış ve öylece evine kapanmış. Mini bilgisayar ünitesini de yatağa almış, yani maruz kalma süresini artırmakla enfeksiyonu hızlandırmış. Fitzhugh da kendini evine kapatmıştı, dedi Fini. Bir komşusu tarafından taciz edilene kadar Cockburn da öyle. Holloway iş yerindeydi ama senin ofisin olsa da o da bir yere çekilme ihtiyacı duydu. Bu şekilde bir sığınağa ya da izolasyona ihtiyaç duymanın semptomatik olduğuna inanıyorum. O şekilde programlanmış olabilir dedi Rourke. Yani dış müdahaleleri ya da ekstra yaralanma ve hasarı azaltmak için belki. Olabilir. Bu grup histeri ya da masum kurbanlar yüzünden gelecek lanetlenmeleri filan istemiyor. Belli hedefleri var. Medyanın ilgisini istiyorlar. Tanrı'yı oynamak ve siyaset peşindeler. Epey güçlü bir kombinasyon. Kesinlikle, dedi İv. Bu durum NYPGT'nin de aynı müzikte dansa kalkmasını gerektiriyor. Valilik ofisi ve polis kulesi kucaklarındakini eleyerek de olsa medyaya dökmek zorunda ve vali yardımcısı Franco da şu anda en önde savaşıyor. Sembolik anlamda iyi bir seçim, dedi Rourke. Çekici, zeki ve aşırıya kaçmadan çok güçlü olmayı beceriyor. Şahsi yoruma açık, diye homurdandı İv. Ben de sembolik olarak diyorum. Sözcü olarak valiyi değil, onu kullanmak. Bu durumun bir kriz değil, bir sorun olduğu izlenimini yaratıyor. Seni ön saflara sürmekle de güvenilirlik ve netlik ögeleri ekliyorlar. Bu şehir iyi ellerde, doğru ellerde. Geleneksel anlamda korumak kadar ilgilenen kadınsı ellerde duygusu da veriyorlar. Tanrım, saçmalığın daniskası işte. Öyle olmadığını biliyorsun, dedi Baxter. Senin için çok can sıkıcı bir durum olduğuna eminim ve acını paylaşıyorum Dallas. Ama iyi bir bakış açısı bu. Her ikiniz de ekranda iyi görünüyorsunuz. Güzel bir tezat yaratıyorsunuz. Sanki, ne bileyim işte, savaşçı ve tanrıça gibi. Sonra bir de tüm o ciddiyet ve güvenilirlikleriyle Whitney ve Tibble çıkıp konuşuyor. Cila olarak Vali Bey, en şık ve olaya hakim haliyle çıkıp, NYPGT'ye ve sisteme duyduğu güven üzerine birkaç yorum ekliyor. Al sana süper bir paket, insanlar sakinleşiyor ya da sokakta isyana filan kalkmıyor veya trafiği felç etmiyor. Belki yanlış sektördesin Baxter ha, halkla ilişkilerde filan olmalıymışsın. Bu kek işi ve müthiş maaşı bırakır mıyım sence? Eve güldü. Pekala, saçma ya da değil ama mevcut oyun planımız bu. Ve çok kısa bir süre içinde bir ilerleme kaydedemezsek, sabah programlarına çıkıp adalet reklamları yapmam gerekecek. Ve öyle bir şeyler olmaya başlarsa, hepinizin de hayallerinin ötesinde işkenceler çekmenizi sağlarım. Kapıya doğru döndü. Peabody, benimle gel. Ofisine girip kapıyı kapayana kadar bekledi. McNab'e o şekilde yapışma bir daha. Teğmenim, çocuğa yapışıyorsun ve kaygılandığını düşünmeye başlayacak. Ama kaygılanıyorum, 24 saat. Bak, istediğin kadar kork. Hatta gerekiyorsa bütün korkunu bana yığ. Ama McNab'in görmesine izin verme. Zaten korkuyor ve belli etmemek için çok uğraşıyor. Sen de en az onun kadar uğraş. Eğer bir şekilde rahatlama falan gerekiyorsa mutfak terasına çık ve ciğerlerin sökülene kadar bağır. Sen öyle mi rahatlıyorsun? Bazen de cansız objeleri tekmeliyorum. Bazen de canlı objeleri. Bazen de Rourke'un üzerine atlıyorum ve orman seksi yapıyoruz. Son söylediğim, diye ekledi hızla, senin için bir seçenek değil. Ama gerçekten iyi gelirdi. Ve soruşturma ekibinin daha üretken bir üyesi olabilirdim. Güzel. Espri güzeldir. Tamam, şimdi bana bir kahve getir. Evet efendim, teşekkürler. Kahve birkaç dakika sürebilir. Sanırım teras konusunu deneyeceğim. Eve masasına geçti ve Mary Ellen George'a dair bazı genel raporları okudu. Mühürlü dosyalar hala mühürlüydü. Eve izni almıştı ama sosyal hizmetler hemen geçici bir durdurma emriyle yolunu tıkamıştı. Birimin avukatları izni mahkemede onaylatana kadar vakit kaybedecekti. Günler, diye düşündü. Birkaç gün kaybedecekti. Eğer Rourke aracılığıyla başka bir yoldan gitmeyi seçmezse. Eve, o yola başvurmadan önce daha kanuni bir açıyı denemeye karar verdi. O gün üçüncü kez dedektif çavuş Thomas Dwyer'ı aradı. Bu kez telelinki sesli mesaj yerine dedektif cevapladı. Çavuş, ben Teğmen Dallas. Size ulaşmaya çalışıyordum. Mahkemedeydim. Sert, görmüş geçirmiş bir yüzü vardı. 15 dakikalık bir aradayız. Sizin için ne yapabilirim Teğmen? Masumiyet cinayetlerinde dava yetkilisiyim. Konuyu duydunuz mu? Duymayan var mı? Beni o pislik Fitzhugh yüzünden mi arıyorsunuz? Bulabileceğim her şeye bakıyorum şu anda. Sadece bu konuda sizden fikir almak istiyorum. Mary Ellen George konusunda da soruşturma ekibindeydiniz. Evet, kadını sağlam kıstırmıştık ama paçasını güzel sıyırdı. Onun konuyla ilgisi ne? Kendisi de öldü. Yani çark dönüp duruyor. İkisi hakkında da dosyalarda olmayan ne söyleyebilirim bilmiyorum. Neden sana mahkemeden sonra bir bira ısmarlamıyorum? Burada çok fena sıkıştım Dwyer. Gerçekten biraz yardıma ihtiyacım var. Olur, tamam. 23. caddede o Miley'i biliyor musun? Bulurum. Bir saat sonra buradaki işim biter. Tamam, o Miley'de görüşürüz. Eve bilek ünitesine baktı. Saat 7'de. Olur, bizi çağırıyorlar. Görüşürüz. Peabody önüne kahve fincanını bırakırken Eve telelinki kapadı. İyi geldi mi? Evet, sanırım. Boğazım ağrıdı ama. Buzluğunda da oto aşçında da kola kalmamış. Jamie su gibi içiyor. Somerset'e söyle ve sonra... Ofisinden içeri küçük bir tornado girdiğinde cümlesi yarım kaldı. Mavis Freestone gerçekten hızlı hareket ediyordu. Mor renkli jel sandallarının devasa platform tabanları hızını ya da dengesini hiç etkilemiyor gibiydi. Eve'in ofisine mor, pembe ve mürdüm denen renklerde mikro mini bir etek ve göğüslerini varla yok arasında kapatan bir büstiyerle daldı. Saçları aynı renk tonlarında yarım milyon ince örgüyle örülmüştü. Masaya doğru döndü, sonra masanın etrafında döndü. Ayaklarındaki jel gerçekten gıcırtılı sesler çıkarıyordu ve kollarını Eve'in beynine giden bütün oksijeni kesecek şekilde sımsıkı boynuna doladı. Eve nefes almaya çalışırken boynuna dolanan kolları itelemeye çalıştı. ''Bu hayatımdaki en güzel gün, yaratılmış en harika gün. Seni çok seviyorum Dallas.'' ''Tanrım, peki neden beni öldürmeye çalışıyorsun o zaman?'' ''Aa, pardon, pardon.'' Ama Eve'in kulakları çınlamaya başlayana kadar sıkmaya devam etti. ''Seninle konuşmam lazım.'' ''Olmaz.'' Kendini kurtaran Eve öksürdü ve boynunu ovalamaya başladı. ''Fiziksel olarak mümkün olsaydı bile cidden çok işim var Mavis. Biraz rahatlayınca seni ararım. Konuşmamız lazım, çok önemli. Hadi lütfen, lütfen, lütfen.'' Mavis yalvarırken hızla zıplamaya başladığından Eve karşısındaki karmaşık renklerle başının daha da dönmeye başladığını hissetti. ''Tanrım, tamam, 2 dakika, hızlı konuş. Özel, üzgünüm Peabody ama lütfen. Peabody, sen git Somerset'i bul, ona bir kamyon kola istediğimizi söyle. Kapıyı da kapatır mısın? Teşekkürler.'' Mavis hala zıplarken ellerini anca kapanan küçük göğüslerinin arasına koydu. Parmaklarındaki yüzükler de ışıldayıp parlayıp sönüyordu. Sol kolunda dirseğinden bileğine doğru dolanan bilezik gibi bir şey vardı. Eve bir an bu görüntünün sonsuza dek boğazına takılıp kalmasından korktu. ''Çabuk Mavis.'' Eve ellerini saçlarının arasından geçirdi ve kahvesini yudumladı. ''Cidden çok sıkışık durumdayım. Hem senin başka bir yerlerde olman gerekmiyor muydu?'' ''Freestar 1, Olimpos, Apollo Casino'da bir hafta sahne aldım. Muhteşemdi, orayı epey salladık. Bu sabah döndüm.'' ''İyi, harika.'' Eve'in gözleri bilgisayar ekranına kaydı ve verileri zihninde işlemeye başladı. ''İşim bittiğinde buluşuruz. Bana her şeyi anlatırsın.'' ''Hamileyim.'' ''Tamam, telafi ederiz. Hatta...'' Adeta birisi bütün devreleri kapatacak şekilde bir şalteri indirmiş gibi kaldı Eve. Beyni bir an durdu. Beyni tekrar çalışmaya başladığında en temel kavrama becerilerini engelleyen bir arıza vardı hala. ''Ne dedin sen?'' ''Ben hamileyim.'' Mavis deli gibi bir kahkaha attı, sonra ellerini ağzının üzerine kapadı. Gözleri, bugün en az ayakkabıları kadar mor olan gözleri ışıl ışıl dans ediyordu. ''Sen? Ne? Sen?'' Tekeleme aşamasına geçerek açılan Eve, Mavis'in karnına baktı. Göbeğinde ışıl ışıl parlayan üçlü süse baktı. ''Orada büyüyen bir şey mi var?'' Elleri hala ağzının üzerinde olan Mavis hızla başını salladı. ''Bir bebek.'' Parmaklarının arasından delice bir kahkaha daha fırlattı. ''Orada bir bebek var. Tanrım, bu harika değil mi? Bu harikanın ötesinin de ötesinde değil mi? Dokunsana.'' Hızla Eve'in elini kaptı ve karnına bastırdı. ''Tanrım, dokunmasam daha iyi. Hadi bak, tamamen dolu. Ne düşünüyorsun?'' ''Bilmiyorum.'' Eve dikkatle elini Mavis'in karnından çekti ve arkasına yaslandı. Mantıken hamilelik bulaşıcı filan değildi. Ancak yine de belli olmaz. Sen ne düşünüyorsun? Yani sen, siz, lanet olsun, beynim hala işlemiyor. Kazayla falan mı oldu? Hayır, bilerek yaptık. Mavis, küçük poposunu Eve'in masasına yerleştirdi ve güzel bacaklarını sallayarak jel sandallarını ritmik bir şekilde ahşaba vurmaya başladı. Bir süredir deniyorduk. Ben ve Leonardo o süreçte gayet başarılıyız. İlk başta şansımız yaver gitmedi sanırım ama bilirsin işte, deniyorsun, deniyorsun, deniyorsun ve biz gerçekten epey denedik, dedi tekrar çılgınca kıkırdayarak. Mavis, sadece sarhoş olmadığına emin misin? Evet, tamamen hamileyim. Mavis karnına vurdu. Embriyo içeride ve büyümekte. Tanrım, lütfen embriyo deme bana. Bir nedenle bu kelimenin ve masaya vurup duran jelin çıkardığı sesin yarattığı karışım, içerideki bir şeylerin Eve'in boğazına doğru yükselmesine neden olmuştu. Hadi ama, bir zamanlar hepimiz öyleydik. Belki ama öyle düşünmek hoşuma gitmiyor. Benim tek düşündüğüm o artık. Ama bekle, dur, hızlı gitmeye başladım. Her neyse, Olimpos'tayken hamile olabileceğimi hissetmeye başladım. Bilmiyorum, tuhaf bir his vardı ve sabahları kusmaya falan başlamıştım ve... Tamam, o kısmı geç lütfen. Kesinlikle midesinin dönmeye başladığını hisseden Eve, Mavis'in karnına bastırdığı elini sterilize etmesini aklına yazdı. Pekala, hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı. Sonra bilirsin işte, belki yanlış yapmışımdır dedim ve 3 tane daha yaptım. Hepsi aynıydı. Mavis masadan kalktı ve odanın ortasında dönerek anlatmaya devam etti. Sonra biraz daha emin olayım diye oradaki bir kliniğe gittim. Kesin emin olmadan önce küçük bal küpüme bir şey söylemek istemiyordum. 6 haftalık hamileyim.
6 hafta.
Çok yoğun çalışıyorduk ve ben ilk başta yorgunum falan demiştim. Sonra acaba bebek mi var gibi hissetmeye başlayınca ilk başta kontrol etmeye korktum. Çünkü olmadığında hayal kırıklığına uğruyorsun. Fakat kusmalar devam edince, ay pardon ama geçen hafta bir şeylerin farklı olduğunu hissetmiştim işte. Neyse, eve gittiğimde Leonardo'ya söyledim ve ağlamaya başladı.
Eve'in eli hızla kalbinin üzerine gitti.
Tanrım, iyi anlamda mı?
Evet, her şeyi bıraktı ve hemen bir şeyler çizmeye başladık. Yani hemen değil, ilk önce kutlama yaptık. Bebek yapma sürecini tekrar canlandırma gibi şeyler de yaptık ama sonra hemen şişmanladığımda giymem için bir şeyler çizmeye başladı. Tanrım, şişmanlamak için sabırsızlanıyorum. İnanabiliyor musun?
Hayır. Tanrım, ben mutlusun yani, değil mi?
Dallas, her sabah uyanıp kustuğumda öyle mutlu oluyorum ki.
Mavis duraksadı ve ağlamaya başladı.
Aha Tanrım, aman Tanrım.
Eve ayağa fırladı ve ne yapacağından tam emin olamasa da hızla Mavis'in yanına gitti. Hafifçe geçiştirmek niyetiyle de olsa kucaklama şeyini denemeye çalıştı ama Mavis ona sımsıkı yapıştı.
Bu başıma gelen en güzel şey, hayatım boyunca olan en güzel şey. İlk önce Leonardo'ya söylemem gerekti ama sonra sen. Çünkü sen benim en iyi arkadaşımsın. Artık kalan herkese söyleyebiliriz. Tanrım, herkese söylemek istiyorum. Ancak önce sana söylemek zorundaydım.
Tamam, yani mutlu olduğun için ağlıyorsun değil mi?
Evet, öyle muhteşem ki. İstediğim zaman ve kimyasal bir şeyler almadan ruh halim değişip duruyor. İnanılmaz. Alkol de yok ki, o kötü oldu ama küçük Eve ya da Rourke için öyle gerek.
Eve öyle ani bir şekilde geri çekildi ki Mavis neredeyse gülmekten 2 büklüm oldu.
Tanrım, bebeğe sizin isminizi vermeyeceğiz. Sadece hangi ekipmanla geleceği belli olana kadar eğlencesine ödünç alıyoruz. Sen de Rourke bebek yapmaya karar verdiğinizde siz de... Kapa çeneni Mavis, sakın. İnan bana, hamile bir kadının canını yakmak istemiyorum.
Mavis sırıttı.
Bir bebek yaptık. Ben de Leonardo bir bebek yaptık. Tanrım, dünyadaki en iyi anne olacağım Dallas. Harika bir anne olacağım.
Evet, Eve elini uzatarak arkadaşının renkli örgülerini okşadı. Harika bir anne olacaksın. 22. ayrımın sonu, sayfa 199, devamı 23. ayrımda.